Ayrım 4, sayfa 38. Sultan Ahmet, arz odasının penceresinden dışarıya bakarken tam bir sene evvelini düşünüyordu. Ayak divanı toplandığında kendisi de sarayın avlusundaydı. Sultanın bir yanında o, diğer yanındaysa ağabeyi Veliaht Mahmut vardı. Genç sultan, önce ağabeyini, sonra babasını ölüme götüren sebebin Celaliler olduğunu düşünüyordu. Babası Sultan Mehmet hayattayken, abisi Mahmut için dedikodular çıkaranlar, haremden ayaklanıp sarayda soluklananlar, şehzadenin Anadolu'daki eşkıya sürüsüyle pazarlık ettiğini, onlarla bir olup Sultan Mehmet'i tahttan indirmek istediğini söylüyordu. İşin başında Sultan Mehmet, oğlu Mahmut'u Yavuz'a benzetmişti aslında. Babası Bayezid'e Safeviler için daha saldırgan olması gerektiğini söyleyen Yavuz, Yeniçeri ile anlaşıp nasıl payitahta yürüdüyse, Sultan Mehmet Han da oğlu Mahmut'un aynı bahaneyle karşısına çıkacağını bekleyip duruyordu. Fesat işte tam da buradan çıkmıştı. Huzura çıkan Ümera, Veliaht Şehzade Mahmut'un Celaliler üzerine daha sert tedbir talep etmesinin takiye olduğunu, sözünün tersine iş tuttuğunu, Celalilere ezelim derken sultana onların önüne yem yaptığını iddia ediyorlardı. Kimi Ümera'ya göre bu iş, şehzadenin tahtı ele geçirmek istemesinden başka bir şey değildi. İlk günler bu sözlere inanmayan Sultan Mehmet, zaman geçtikçe söylenenlerin tesiri altına girdi. Şehzade Ahmet, ağabeyini ikaz etse de faydalı olamıyordu. Mahmut'un annesinin haremdeki nüfuzunu kırmak isteyen diğer hasekiler de boş durmuyorlardı. Şehzade Mahmut, dört taraftan övülen tuzağı göremedi. Celalileri toptan yok etmenin elzem olduğunu söyleyip duruyor. Kimi Ümera ve kumandanlar hakkında ileri geri konuşuyordu. Sonunda kader hükmünü icra etti. Sultan Mehmet Han, danışmanlarıyla ve vezirleriyle yaptığı istişare sonunda çok sevdiği evladının boğdurulmasını emretti. Nihayet Şehzade Mahmut'un cansız bedeni 7 Haziran 1603 günü Şehzade Camisi'nin avlusuna defnedildi. Bu ölüm peşinden gelecek başka bir faciayı da tetiklemişti. Sultan Mehmet Han o günden sonra bir daha hiç gülmedi, tebessüm edemedi. Evladının acısını yaşadığı ve vicdanını susturamadığı sonbahar günlerinde hep sustu, sustu, sustu. Sonunda Aralık ayının 21. günü vefat etti. Oğlunun ızdırabına ancak 6 ay 13 gün dayanabildi. İşte Sultan Ahmet nasıl bir tahtın üzerinde oturduğunu çok iyi biliyordu. Biri babası, diğeri ağabeyi, iki cengaveri 6 ayda yok eden isyancıların önünde duruyordu. Ve bu asiler o lanetli günün yıl dönümünde şimdi de Yeniçeri ağasıyla muhafızlarının kumandanını hançerlemişlerdi. Kimdi bu adamlar? Ne istiyorlardı? Nereden güç alıyorlardı? Hiçbiri muamma değildi aslında. Sultan Ahmet, bir taraftan Almanya, diğer taraftan İran'la mücadele ettiği günlerde Anadolu'da tekrar alevlenen Celali Kıvılcımı'yla da baş etmek zorundaydı. Daha tahta ilk çıktığı günlerde bunun için toplantılar yapmış, tedbirler almıştı. Senelerdir babasının ve dedesinin bir türlü söküp atamadığı bu zehri hepten kurutmak, yok etmek ve bir daha uyanmamak üzere hal yolunu bulmak üzere ocak ağalarıyla, müsahipleriyle, ümera ve ulemayla uzun uzadıya konuşmuştu. Celaliler konusunda her kafadan başka bir ses çıktığını görünce işin ne kadar karmaşık olduğunu da görmüştü. Arz odasında gezinip dururken sarayın en muteber şairlerinden Baki'nin beyitlerini hatırlıyor. Adım attıkça mısraları mırıldanıyordu. Zahm-ı dilden kan akar bu beş mi giryan bir haber. Garka verdiği alemi bir katre ummam bir haber. Yarı bir perva celali gibi hat kaldırdı baş. Memlekette fitne peyda oldu sultan bir haber. Hayır, Sultan Ahmet Baki'nin mısralarına artık inanmıyordu. Babasının canını, abinin canını bu saraydan söküp alan Celalilerden en çok da o haberdardı. Ve Celalilerin her an kendisini de arkadan vuracaklarını düşünüyordu. Celalilere baş eğdirmek, payitahta mırıldanan halkın zannettiği kadar kolay değildi. İsyan ilk kez Yavuz döneminde 1519 yılında patlak vermişti. Bozoklu Celal Bey adında bir sipahi subayı Anadolu'da topladığı kişilerle devlete baş kaldırmıştı. O gün bugündür aynı dava peşinde isyan çıkaran takıma Celal Bey'in ismi sebebiyle Celali denilir olmuştu. 10 senedir Bozoklu Celal Bey gibi isyan edenlerin başında Kara Yazıcı diye nam salmış Abdülhalim Bey isminde bir subay vardı. Kara Yazıcı sancağını kaldırır kaldırmaz Ankara'dan Urfa'ya kadar binlerce insanı etrafında toplamayı başardı. Saraya gelen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyindeki bazı Türkler de isyana katılmaya hazırlanıyordu. Kara yazıcının etrafında toplananlar, Haçova seferinden sonra dimitleri kesilen, isimleri defterden silinen tımar sahibi sipahi kumandanlarıydı. Deli Hasan Ağa, Amasya'da Deli Zülfikar, Ankara'da Kalenderoğlu Mehmet, Malatya'da Karakaş Ahmet, Tekeli Mehmet, Bağdat'ta Uzun Halil, Tokat'ta Ağaç'tan Piri, Kalın Dudak Mahmut, Köprülü Sarı Şaban, Sivas'ta Kara Sait, Hüseyinoğlu İshak. Bu beyler, imparatorluğu kendilerinin kurduğunu fakat sonradan İstanbul'da toplanan Kapıkulu ocaklarıyla Yeniçeri askerlerinin sultanın ordusu haline geldiğini, kendilerinin gözden düştüğünü görüyorlardı. Gelirlerini kaybetmişler, tımarlarını terk etmek zorunda kalmışlardı ve bundan payitahtı Yeniçeri ağalarıyla vezirleri sorumlu tutuyorlardı. Dahası üzerlerine gönderilen kaç ağayı, kaç orduyu ve kaç serdarı mağlup edip ya canlarını almışlar ya esir tutup satmışlardı. Celaliler Anadolu halkının alışa geldiği huzuru bir anda talan ediverdiler. Şehirlerde asayiş bozulmuş, her tarafa bir koku, peşinden her haneye bir korku yayılır olmuştu. Kan kokusuyla can korkusu. Eski savaş artıkları, bugün eyaletleri yöneten valilere karşı kin ve öfkeyle doluydular. Şimdi de Sultanahmet onlara karşı nefretle dolmuş, öfkeyle oturur, öfkeyle kalkar olmuştu. Hoca Mustafa Efendi, sultanın kendisini yiyip bitirmesini daha fazla seyretmedi. "Bizim bu meseleden daha mühim işlerimiz var sultanım," diyiverdi. Ahmet Han olduğu yerde durdu. Duyduğuna şaşırmıştı. Henüz avluda işlenen suikastın kanı bile kurumamışken. Sonra babasının kabri başında konuştuklarını hatırladı. Hacı Sultani, Şehzade Mustafa meselesini soruyordu. Belli. "Neymiş hocam mühim işimiz?" diye atıldı öne. Sonra geçip makamına oturdu. Sırtını yaslarken derin bir nefes aldı. Mustafa Efendi sanki bu cinayet hiç işlenmemiş gibi sakindi. Celaller için tedirgin de görünmüyordu. "Eşkıya size bir mesaj vermek istiyorum. Hepsi bu sultanım. Kendilerince geçen seneki isyanı hatırlatıyorlar. Ya aş isteyecekler ya seferde vazife. Bunlar biri akçe dağıtıp diğeri kılıç sallayıp halledilecek mevzu. Biz asıl meselemizi halledelim. Kararınız neyse onu tartalım." Sultan hocasına söyleyecek söz bulamadı. Şehzade Mustafa bahsini bu kadar büyütmesine de anlam veremiyordu. 40 gün yasımı tutarım hocam," dedi. "Kardeşim de 40 gün kendi mahşerine hazırlansın. Sadaka dağıtsın, kurban kessin, hatmi şerif okutsun. Günahını düşünüp tövbe etsin. Allah'tan af dilesin. Öleceği günü bilmek her kula nasip olmaz değil mi?" Hacı Sultani Ahmet Han'ı idare edecek durumda değildi. Yine aynı ses tonuyla sakince konuştu. "O da bilemez sultanım. Siz de bilemezsiniz. Ancak Allah bilir." "Ne dersin hocam?" "İşte günü Allah takdir etmiş. Ben kuluna da söyletiyor. Kanunu yazan atam, kaderi çizen yaradan. Sen bana mı hesap soruyorsun?" "Haşa sultanım. Ben hesap yapalım diyorum. Yanlışa sapmayalım. Malumunuz babanızdan evvel de kardeşiniz Mahmut'u kaybetti. Şimdi Şehzade Mustafa'yı da boğdurursanız hanedanda sizden başka erkek kalmayacak. Hafazan Allah, sizin başınıza bir şey gelse tahta çıkacak bir kişi bulunmayacak. Ben derim ki atamız bu kanunu devletin bekası için yazdırmıştı. Şimdi aynı kanunu devletin bekası için görmezden gelmek gerekiyor." Sultanahmet hiddetini çoğu zaman saklamayan biriydi. Fakat hiç beklemediği bu ikaz karşısında hemen celallenecek biri de değildi. Hocasının söylediklerini bir süre düşündü. Taht, dedesi ve imparatorluğun kurucusu Osman Bey zamanından beri babadan oğula geçmişti. Şimdi henüz 13 yaşında tahta çıkan Ahmet Han'ın bir oğlu yoktu. Başına bir şey gelse saltanatı devam ettirecek tek kişi Şehzade Mustafa'ydı. "Ne dersin hocam? Töremizde kardeşin kardeşe taht vermesi ne mümkün? Bu hak babadan evladına geçmiyor mu? Sen şimdiki bu tezatı nasıl çözeceksin?" "Ben değil sultanım, siz çözeceksiniz." "Nasıl?" "Derhal bir erkek çocuk yapmalı, soyunuzu devam ettirmelisiniz." "Deli, bilirim. Lakin Mustafa için bunu hiç hesaplamadım." Hacı Sultani işin burasını çözmenin kolay olduğunu biliyordu. Asıl mesele şimdi konuşacağı mevzuyu halledebilmekti. "Hesaba katılması gereken daha mühim bir iş var sultanım." Sultanahmet şimdi şaşırmıştı işte. Başını kaldırıp hocasına baktı. Onun ne diyeceğini merak ediyordu. Mustafa Efendi bir çırpıda döküverdi dilindekileri. "Ananız Safiye Sultan." Yatsı namazından sonra haremde yayılan haber herkesi adeta dilsiz kılmıştı. kimse söylenenlere inanmıyor, sözün sahibi kim olursa olsun doğruluğuna ikna olunmuyordu. Mahpeyker de olanları anlamak için arkadaşlık kurduğu tek kıza, Can Feda'ya soruyor. Bu olağanüstü hali çözmeye çalışıyordu. Herkes bir yerden başka bir yere koşuşturuyordu. Haremde bir telaş ve tedirginlik vardı. Kimsenin ağzını bıçak açmasa da kenarda köşede karşılaşan kızlar fısıltı halinde gerçeği öğrenmek istiyordu. Güya Sultanahmet'ten bir emir gelmişti hareme. Safiye Sultan, Topkapı Sarayı'ndaki eşyasını toplatacak, Beyazıt'taki eski saraya taşınacaktı. Bunun için de sabaha kadar izin verilmişti kendisine. Kim inanabilirdi ki bu habere? 30 senedir devletin en kudretli kadını nasıl olur da saraydan gönderilebilirdi? Bunu 13 yaşındaki bir sultanın yapmasına kimse ihtimal vermiyor. Ahmet Han'ın o kadar da cesur olacağına kimse inanmıyordu. Herkesin aklında saray demek biraz da Safiye Sultan demekti. Can Feda duyduklarını Mahpeyker'e tane tane anlattı. Gündüz vakti yanına gelen kadını belli etti önce. Safiye Sultan'ı. Safiye Sultanımız bu sarayın sultandan sonra en kudretli ismidir. 3. Murat Han'a Haseki olduktan sonra haremin bütün kontrolünü eline almıştı. Kocası ölünce yerine oğlu Sultan Mehmet Han geçti. Yani şimdiki sultanımızın babası. Bak iyi dinle. Sultan Mehmet Han'ın hiçbir gözdesi Haseki olamadı. Safiye Sultan kendi gücünü etkiler diye erkek çocuk doğurmuş olsalar da gelinlerinin Haseki olmalarına karşı çıktı diye söylenir hep. Ne kadar doğrudur bilemem. Sultan Mehmet hükümdarken de Safiye Sultan haremde tek yetkili kişiydi. Ne Handan Sultan'ın ne Fuldane Sultan'ın sözü geçerdi. Şimdi de Sultan Ahmet Han'ı onun yöneteceği söylenip duruyordu. Ama Sultanımız bu gece bir emir göndermiş, Safiye Sultan ve hizmetkarları saraydan ayrılsınlar, eski saraya taşınsınlar demiş. Mahpeyker son cümleye kadar merakla dinlediği Can Feda'ya, şimdi hiçbir şey anlamamış gibi baka kaldı. Bir hanım sultanın eski saraya gönderilmesi de ne demek? Bilir misin Mahpeyker? Kudretini kaybetmesi, iktidardan düşmesi demek. Artık büyük valide sultan, Safiye Sultan olmayacak. Ya valide Handan Sultan olacak ya da Mahfiruz. Bu kez Mahpeyker'in yüzü yere düştü. Mahfiruz da nereden çıkmıştı şimdi? Kendisiyle köse diye dalga geçen o çirkin kız mı? Neden Mahfiruz diye atıldı hemen. O kim oluyormuş da başımıza geçecekmiş? Yaşı ne, gücü ne? Çünkü o sultanımızın gözdesi. Bunun yaşla ilgisi yok Mahpeyker. Erkek çocuk verirsen sultana, en güçlü kadın sen olursun. Şimdilik söylenti ama Mahfiruz gebe olduğunu gizliyormuş. Bir erkek doğurduğu gün sultanın hasekiliğini alır, sadece haremin değil bütün cihanın sultanı olur. Kızlar kendi aralarında fısıltıyla konuşurken birden koridorda bir hareketlenme oldu. Birisi sultanımızı kandıran deyusu bulup icabından gelirim diye bağırıyordu. Can Feda ve Mahpeker yavaş adımlarla kapıya doğru yürüdüler. Dışarıya görünmeden olanları seyretmeye koyuldular. Safiye Sultan'ın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Çok sinirlendiği, hayal kırıklığı yaşadığı çırpınışından belliydi. Mahfiruz'a emirler yağdırıyor, her bir sözünü tek tek ezberletiyordu. Bu devlet Hoca Mustafa Efendi ile ayakta kalmadı, diyeceksin. Her vezirin sözüne kanmak, her hocanın nasihatine uymak, her ağanın lafına aldanmak devlete zarar verir, diyeceksin. Bu devlet ayağa kalkacaksa hanedanın elinde kalkacak. Yürüyecekse hanedanın omzunda yürüyecek. Düşecekse de hanedanın kucağına düşecek, diyeceksin. Bu devletin hafızası, Safiye Sultanımızı, hafızamızı kaybetmeyelim, diyeceksin. Şimdi yürü, ne yap et, sultanımızla hemen görüşmek istediğimi bildir. Yarın değil, hemen şimdi. Mahfiruz ürkek bir kuş gibi titriyordu büyükvalidenin önünde. İki arada kalmıştı, korkuyordu. Nasıl olur da sultanın huzuruna çıkar, ondan verdiği emri geri almasını isterdi. Derin bir nefes aldı genç kız ve saraya doğru yola koyuldu. Can Feda tam odaya çekilip saklanacaktı ki Mahpeyker sıkıca kolundan tutup onu durdurdu. Can Feda, sana son bir şey soracağım, dedi. Lütfen bana doğruyu söyle. Mahfiruz mu daha güzel, yoksa ben mi daha güzelim? Safiye Sultan'ın haremdeki hiddeti sultana ulaşamıyordu. Sultan Ahmet olacakları bildiğinden kimseyle görüşmeyeceğini ve istirahate çekeceğini akşamdan tembihlemişti. Haliyle ne Handan Sultan ne Mahfiruz'a görünmüştü. Haremden gelen tüm talepler havada kalmıştı. Ağalar ağız birliği etmiş gibi aynı cümleyi söyleyip duruyordu. Safiye Sultan kuşluk vakti eski saraya nakledilecek. Ya rızayla ya da zorla. Sultan Ahmet Han odasına çekildikten sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalıştı. İmam Rabbani Hazretlerinin mektubat kitabını eline aldı. Metinleri tetkik edip okudu. Gözleri kapanana dek kitabı elinden düşürmedi. Teheccüd namazını eda edince derin bir uykuya dalan Ahmet Han, rüyasında günlerdir kafasını kurcalayan Avusturya kralını gördü. Sözde meydanlık bir yerde kralla güreş tutuyordu ama arka üstü yere düşen kendisiydi. Uyandığında rüyanın etkisinden kurtulamadı. Kan ter içinde kaldığını fark edince hemen hamama gitmek istedi. O zamana kadar böyle kötü bir rüya görmemişti. Olumsuz bir şeyler olacağını hissetti. Sabah namazından sonra rüyasında danışmak üzere saraydaki alimleri yanına çağırdı. Hünkâr alimlerin hepsini tek tek ve dikkatle dinledi. Hiçbirinden tatmin edici bir yorum duyamadı. Çehresi giderek sıkıntılı bir hal almaya başlamıştı. Hocası Mustafa Efendi, bu rüyayı ancak Hüdayi Hazretleri yorumlarsa yorumlayabilir demekte buldu çareyi. Bu sözler bir parça da olsa hünkârın yüreğini su serpti. Hünkâr odasına çekilip Hüdayi Hazretlerine bir name yazdı. Gördüğü rüyayı anlattı. Bu rüyanın ne anlama geldiğini sordu. Nameyi mühürledikten sonra ulaklardan birini bu iş için görevlendirdi. Bu nameyi Hüdayi Hazretlerine ulaştırasın, tez cevabını getirsin deyip uğurladı adamı. Haberci atını çatlatırcasına çıktı saraydan. Nameyi Hüdayi Hazretlerine ulaştırmak için yola düştü. Hazret Üsküdar'daki tekkesinde kalıyordu. Ulağın saray burnundan bir kayığa atlaması gerekiyordu. Çok vakit geçmeden tekkeye vardı ulak. Kapıya bir iki defa vurup sabırsızlıkla beklemeye koyuldu. Kapı açıldı. Hüdayi Hazretleri daha sultanın mesajını görmeden elindeki nameyi ulağa uzattı. Adam şaşırıp kalmıştı. Sultan Ahmet'in namesini teslim etmeden aldığı cevap da neyin nesiydi? Sultanımıza selam söyle evladım dedi Hazret. Gönderdiği namenin cevabı burada yazılıdır. Hüdayi Hazretleri kapıyı kapatmıştı. Ulak eline tutuşturulan nameye baka kaldı. Vakti yoktu. Koşar adım çıktı tekkeden ve kendini iskeleye zor attı. Kayığa binerken üstadın ne kadar ulu bir zat olduğunu düşünüyordu. Öğle vakti saraya ulaştığında kapılar bir bir açılıyor. O da Hüdayi Hazretlerinin gönderdiği mesajı hünkâra ulaştırmak için çırpınıyordu. Sonunda huzura alındı. El ele öptükten sonra emaneti padişaha uzattı. Sultan Ahmet Han vakit kaybetmeden nameyi açıp okudu. Hüdayi Hazretleri aynen şunları yazmıştı. Allah-u Teala insan vücudunda arkayı, cansız mahluklardaysa toprağı en kuvvetli yer olarak yarattı. İnsanla toprağın birbirine değmesi, bu iki kuvvetin bir araya gelmesi demektir. Böylece padişahımızın arka üstü yere yatmasıyla iki kuvvet birleşmiştir. Dolayısıyla bu rüyadan İslam'ın temsilcisi olan padişahımızın küffara karşı zafer kazanacağı anlaşıldı. Yazılan name bununla sınırlı değildi. Birkaç satır boşluktan sonra sultanın sormadığı başka bir mesele de görünüyordu. Hünkâr o son cümleyi dikkatle okudu. Ehli beyte sevgi, ulul emre itaat, Allah sultanımızın gazasına mübarek etsin. Mesaja çıktı. Hüdayi Hazretlerinin tekkesine en büyük yardımı yapan Safiye Sultan'dı. Hazret, Safiye Sultan'ın kendisine geleceğini, bazı hususlarda ricada bulunacağını, bu ricaların bir kısmının hünkâra muhalif olabileceğini söylüyor, şimdiden tavrını ortaya koyuyordu. Safiye Sultan, hünkârın ailesindendi. Bu yüzden sadece sevilecekti. Ahmet Han'sa emirül müminindi. Bu yüzden sevilmese bile her emrine itaat edilecekti. Sultan derin bir nefes aldı. Hocası Mustafa Efendi'den sonra Hüdayi Hazretlerinin desteğini görmek mühimdi. Ayrım sonu, sayfa 50.